bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Palomar, Italo Calvino. Yapı Kredi Yayınları İstanbul. 2. baskı Ocak 2006. Türkçe'ye çeviren Rekin Teksoy. Altı Nokta Kayıt Stüdyolarında seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 2 Ekim 2007. Bu kitap 100 sayfadır. Okuyan Sema Kendir. İtalyan edebiyatının ünlü kalemlerinden Italo Calvino'nun ölümünden 3 sene önce yayımladığı Palomar adlı bu kitabı, yazarın daha önce Corriere della Sera ve Repubblica adlı gazetelerde yayımladığı yazıları üzerinden şekillenmiş. Adını Kaliforniya'daki ünlü gözlem evinden alan suskun karakter Bay Palomar, yaşamdaki yanlış anlamalar, kararsızlıklar, uzlaşmalar ve yarım kalmış işler kargaşasında ne yapacağını şaşırıyor. Sonunda tek bir çıkar yol buluyor. Kendini tanımak, iç coğrafyasını keşfetmek, ruhunun devinimlerinin diyagramını çizmek. Bütün bunları yapabilmek için evreni bir ayna olarak kullanması gerektiğine karar veriyor. Calvino, Palomar'ı şöyle anlatıyor. Hepsini yeniden okuyunca, Palomar'ın hikayesinin iki cümleyle şöyle özetlenebileceğini görüyorum. Bir adam adım adım bilgeliğe ulaşmak için yürüyüşe çıkıyor. Hala varamadı. Palomar. Italo Calvino 1923'te Küba'da İtalyan bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Oğulları 2 yaşındayken Calvino ailesi İtalya'ya döndü ve Sanremo'ya yerleşti. Savaş sırasında direniş hareketine katılan Calvino savaştan sonra Komünist Parti'ye girdi. 20'li yaşlarında Einaudi yayın evi için çalışan antifaşist entelektüellerle, özellikle de Cesar Pavez ile ilişki kurdu. Daha sonra 1945 yılında Aretusa isimli dergide onun ilk öykülerinden birini yayımlatan Pavez olmuştur. Yazarlığın yanı sıra gazetecilik yapan, editör olarak çalışan Calvino, çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan yazılarıyla savaş sonrası İtalyan edebiyatının önemli isimlerinden biri olmuştur. 1972 yılında İtalya'nın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Premio Feltrinelli'yi kazandı. Calvino, 1985 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu Siena'da öldü. Başlıca yapıtları Ağaca Tünyen Baron 1957, Var Olmayan Şövalye 1959, Marco Valdo ya da Kentte Mevsimler 1963, Kozmokomik Öyküler 1965, Görünmez Kentler 1972, Çapraz Yazgılar Şatosu 1973, Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu 1979, Palomar 1983, Amerikan Dersleri 1988. Rekin Teksoy hukuk öğrenimi gördü. Niccolò Machiavelli, Italo Calvino, Cesar Pavez, Dino Buzzati, Pier Paolo Pasolini, Curzio Malaparte, Oriana Fallaci, Milan Kundera gibi yazarlardan inceleme, roman, öykü ve şiir çevirileri yaptı. Carlo Galdoni'den çevirdiği İki Efendinin Uşağı Avni Dilligil en iyi çeviri ödülünü kazandı. Giovanni Boccaccio'nun Decameron'unu ilk kez eksiksiz olarak Türkçeleştirmesi üzerine İtalya Cumhurbaşkanı'nca Kültür Şövalyesi sanığıyla ödüllendirildi. Dante Alighieri'nin İlahi Komedyası'nı ilk kez şiir biçiminde Türkçeleştiren çevirisi de İtalyan Senatosu çeviri ödülüne değer bulundu. Yazdığı Rosa Luxemburg adlı oyun Tiyatro Ayna Dilek Türker tarafından 2 yıl küçük sahnede oynandı. Ark'ın Sinema Ansiklopedisi, Cumhuriyet Ansiklopedisi gibi ansiklopedilerin yayın yönetmenliğini yaptı. TRT 2 televizyonunda 10 yıldır haftalık sinema ve edebiyat kuşağını hazırlayıp sunuyor. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sinema sanatı ve sinema ve edebiyat ilişkileri derslerini veriyor. Palomar üzerine Italo Calvino. Palomar'ın ilk basımı 1983 yılının Kasım ayında Einaudi yayın evi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu ön söz Calvino tarafından 1983 yılının Mayıs ayında New York Times Book Review'un dünyadaki bütün yazarlardan o an yazdıkları kitap ile ilgili isteğine karşılık olarak yazılmıştır. Ancak Amerikan dergisinin 12 Haziran 1983 tarihli sayısında Palomar hakkında yalnızca birkaç satır yayımlanmıştır. İlk düşüncem Bay Palomar ve Bay Mahole diye iki karakter yaratmaktı. İlkinin adı Kaliforniya'daki ünlü bir gözlem evinden Mon Palomar'dan geliyor. İkincisininki ise yer kabuğunun delinmesiyle ilgili bir projenin adı. Eğer gerçekleştirilebilseydi dünyanın merkezine doğru hiç ulaşılmamış derinliklere kadar inilebilecekti. İki karakter de bir yerlere doğru. Palomar yukarıya, evrenin dışına, çok biçemli yüzüne, Mahole ise aşağıya, karanlığa, içlerdeki çukurlara yönelmeliydi. Bu iki karakterin karşıtlıklarına temellenen diyaloglar yazmayı amaç edinmiştim kendime. Biri kozmik perspektifte günlük yaşamın en ince ayrıntılarını görüyor, diğeri ise altında nelerin yattığını keşfe uğraşıyor ve yalnızca sevimsiz gerçeklerden söz ediyor. Adam kaçırmalar üzerine bir diyalog yazmayı denedim. Bu salgın hastalığın ülkemizde en karlı sektör olduğu dönemdi. Bay Mahole'ye göre herkesçe sevimsiz kabul edilen, kimsenin onlar için asla fidye ödemeyeceği kişiler kendilerini güvende hissedebilirlerdi yalnızca. O halde güvencenin asıl dayanağı olan sevgi ve acıma duyguları suçun dayanağı olurken karşılıklı kötü niyette toplum için tek seçenekti. Bu noktaya geldiğimde yazdıklarımı tekrar okudum, kağıdı buruşturdum ve onu attım. Tıpkı daha baştan ya da sonradan pişman olabileceğim şüphesiyle yazdıklarıma yaptığım gibi. Ama eğer bu tür kaygılar taşıdıysam nasıl oldu da Mahole'nin diyaloglarını yazabildim? Kitap taslağının gelişmesine izin vermek için onu bir kenara koymaya karar verdim. Fikir ayrılıkları ve bölünmelerden oluşan bir dünyanın ortasında uyum arayışına giren kişilikle Bay Palomar'la ilgili metinler yazmaya koyuldum. Onları o zaman çalıştığım Corriere della Sera'nın 3. sayfasında yayımlıyordum ve hep bir anda Bay Mahole'yi ortaya çıkaracağım düşünüyordum ama bu ancak Palomar karakterinin hatlarını tamamen ortaya koyduğum zaman gerçekleşebilirdi. Zaten öyle ya da böyle eşlik etmek için metne gereklilikten girecekti. Ama öyle olmadı. Palomar'la ilerliyordum. Deneylerimin ve düşüncelerin yansıması olan o karaktere yüklenmek bana doğal geliyordu. Bay Mahole ise isteklerin arınağına takılı kalıyordu. Yani aklımdan sıklıkla geçen Mahole'vari düşünceler ve akıl yürütmeler onlara yazılı bir biçem verme gerekliliğine eşlik eden o eşiği hiçbir zaman aşamıyorlardı. Palomar dizisine süreklilik sağlamak için üzerinden sıklıkla geçtiğim çeşitli taslaklarda Bay Mahole'nin diyaloglarından bir bölüm öngörüyordum hep. Ama henüz ona ait bir başlık bulamamıştım. Kitabın doruk noktasının hakkında hala bir satır bile yazmadığım bu karşıt karakterin ortaya çıkışı olduğuna inanmayı sürdürerek yıllarca bu taslakların peşinden gittim. Mahole'ye hiç gerek olmadığını çünkü Palomar'ın aynı zamanda Mahole olduğunu ancak sonunda anladım. Çoğunlukla açık olan bu kişiliğin içinde taşıdığı karanlık ve kapalı kısmının ayrıca başka bir karakterde dışa vurulmasına gerek yoktu. O noktada kitabın bittiğine karar verdim. Gerçekten de Palomar isimli kitapta size anlattığım bu hikayeden eser yok. Bana yazdığım kitap yerine onunla hiçbir ilgisi olmayan yazmadıklarımdan söz etmemin nedeni sorulabilir. Belki de insan kendi kitabı hakkında olumsuzun dışında, yani sona ulaşmak için bir köşeye atılmış kitap taslaklarından konuşmanın dışında söz edemez. Yazardan kendisine düşenden fazlasını istememek gerek. Şimdi Palomar sayfa sayısı açısından oldukça ince bir kitap olarak ortaya çıkıyor. Oysa yapılış aşamasında kendini zaman zaman ansiklopediye, yöntem üzerine tartışmaya, romana dönüştürmeye çalıştı. Ama genişlemek yerine her zaman daha kesin ve yoğun oldu. Başlangıçta metinleri bir başlık altında sıralıyordum. Bay Palomar'ın Gözlemevi 1975-1977 yılları arasında Courier'de aralıklı olarak yer almıştı. Ancak bunların pek azı kitaba girmeye uygundu. Hayvanat bahçesindeki zürafa, kumsala vuran bir dalga, bir dükkanın vitrini, betimleme eksiksizliğinin saplantısıyla öykü olan, sınırlı gözlem alanlarına ilişkin belirli bir dikkate temellenmiş olanları. Diğerleri Palomar'ın deneyimleri değil de bunlar oldum olası birinci tekil kişiden yazılmış, takip eden yıllarda Republika'da yayınladığım bazı diğer metinler tanınabilir. Örneğin Kasım ayında Roma'daki göçmen kuşları ya da teleskopla görülen gezegenleri betimleme fırsatım olduğu zaman. Uzun zamandır artık yaşamayan ve yararsız kabul edilen bir yazın alıştırmasını yeniden değerli kılmak istiyorum. Betimleme. Ne zaman bana betimleme duygusu veren bir nesne görsem gerçekten notlar almaya çalışıyorum. Bunlar çoğu zaman ajanda ya da blok notlarda unutulmuş olarak kalıyorlar. Palomar'ı oluşturmak için bu notları bulmaya gittim. Örneğin çiftleşen iki kaplumbağanın tasvirini yeniden buldum. Kitaba da aynen geçti. Bu tasvir hemşerim genç şair Giuseppe Conte'nin bir şiirinde yaptığıyla neredeyse özdeş. Güzel bir ciltte yeniden okumak isteyenler için L'Oceano e il Ragazzo buradan çıktı. Okyanus ve Çocuk çeviren. Onun şiiri daha önce yayınladığı düşünülürse benim çağırdığım söylenebilir. Ama benim için bu gücünü farklı yazın ifadelerine kabul ettiren betimlemenin nesnelliğinin kanıtıdır. Antik ve uzak uygarlıklarla ilgili gezi deneyimlerinden oluşan birçok sayfa hazırlamıştım. Neredeyse hepsini ayıkladım çünkü İtalyan yazarlarının gezi yayınları hepimizin doyduğu bir türdür. Ayrıca bu tip metinlerde betimlenen her şeyi sunması kaçınılmaz olan o kültürel bilgi yoğunluğu görülenle doğrudan ilişki kuran bunun gibi bir kitapta sırıtıyordu. Her şekilde hükmetmediğim sınırlı bilgi alanlarıyla yüzleşmek çözümü en zor olan sorundu çünkü Palomar ne sahip olmadığı bilgileri ne de kendi başlarına ilginç olmayan bilgisizlikleri abartmalı. Eğer bu sorunu çözdüysem kitabın kalbi olan bölümde Palomar alışverişte de görülecektir. Paris'teki yiyecek dükkanlarını anlatan bu bölüm varoluşun temel gereci diye tanımlayabileceğim çok beğendiğim konulardan biriyle örtüşüyor. Bu metinleri bir araya getirmeye başladığımdan beri sıklıkla filizlendiğini gördüğüm bazı konuları tanımlamak geldi içimden. Örneğin doğanın düzeni ve düzensizliği, gereklilik, olanak, sonsuz, sessizlik ve söz. Bu sonuncusu en önemlisiydi. Çünkü Palomar karakteri dış görünüş olarak bir taraftan suskundu, diğer taraftansa dil bilimsel olmayan yönüyle dünyanın yorumuna yoğunlaşmıştı. Arada her kümenin iki konu arasındaki kesişim noktası olduğu tablolar çiziyordum ve her kümeye de önceden yazdığım ya da daha yazılacak olan metinlerin başlıklarını koymam gerekiyordu. Ama teorik kavramlardan yola çıkan bu tasarı işlemiyordu çünkü kitap yalnızca ben onları aramadan kendilerini bana sunma fırsatını peşleri sıra taşıyan metinleri kendinin yapmayı kabul ediyordu. Bu küçük kitabın hazırlanışının bu kadar uzun sürmesinin nedeni yalnızca bu değil. Ayrıca nihayet genel bir neticeye varabilsin diye Bay Palomar'ın gözlem yönteminin kendine, insan dünyasına yayılmayı başarmasını ummamdı. Yazmayı sürdürdükçe bu görev bana daha zor görünüyordu. Kitabın başında akıcı cümlelerle dile gelen Palomar'ın suskunlukları sona yaklaştıkça daha karmaşık ve kaygılı oluyordu. Hepsini yeniden okuyunca Palomar'ın hikayesinin iki cümleyle özetlenebileceğini görüyorum. Bir adam adım adım bilgeliğe ulaşmak için yürüyüşe çıkıyor. Hala varamadı. İtalyancadan çeviren Tanay Burcu Ural. Başlıkların yanında yer alan 1, 2, 3 sayıları birinci, ikinci ya da üçüncü konumda da olsalar, yalnızca sıra gösteren bir değer taşımazlar. Kitabın her bölümünde değişik oranlarda yer alan temaya ilişkin 3 alanın, 3 deney ve sorgulama türünün karşılığında oluştururlar. Birler genellikle konusu hep doğa biçimleri olan görsel bir deneyin karşılığını oluştururlar. Metin bir betimleme gibi oluşma eğilimi gösterir. İkilerde geniş anlamda insan bilimsel, kültürel öğeler vardır ve deney, görsel verilerden başka anlatımı, anlamları, simgeleri de kapsar. Metin bir anlatı gibi gelişme eğilimi gösterir. Üçler evrene, zamana, sonsuzluğa, benle dünya arasındaki ilişkilere, aklın boyutlarına ilişkin daha kurgul, spekülatif deneyleri dikkate alırlar. Betimleme ve anlatı alanından derin düşünmeye geçilir. Palomar'ın dinlencesi. Palomar kumsalda. Bir dalganın okunuşu. Deniz belli belirsiz çalkantılı, küçük dalgalar kumlu kıyıyı dövüyorlar. Bay Palomar kıyıda ayakta duruyor ve bir dalgaya bakıyor. Kendini dalgaları hayranlıkla seyretmeye kaptırmış değil. Kaptırmış değil çünkü ne yaptığını çok iyi biliyor. Bir dalgaya bakmak istiyor ve bakıyor. Hayranlıkla seyretmiyor çünkü hayranlıkla seyretmek için elverişli bir yapı, elverişli bir ruhsal durum ve elverişli dış koşulların bir araya gelmesi gerekli. Ve Bay Palomar ilki olarak hayranlıkla seyretmeye karşı olmasa da bu üç koşuldan hiçbiri yok kendisinde. Kısacası bakmayı amaçladığı dalgalar değil, tek bir dalga. Hepsi bu. Belirsiz duyumlardan kaçınmak istediğinden her eylemi için sınırlı ve kesin bir amaç belirliyor. Bay Palomar uzakta bir dalganın yükseldiğini, büyüdüğünü, yaklaştığını, biçim ve renk değiştirdiğini, kendi üzerine dolandığını, kırıldığını, yok olduğunu, geriye döndüğünü görüyor. Bu noktada tasarladığı çalışmayı sonuçlandırdığı kanısına vararak oradan ayrılıp gidebilirdi. Ama bir dalgayı kendisinin hemen peşinden gelen ve onu itiyormuş gibi görünen, kimi kez de yetişerek onu alıp götüren dalgadan ayırmak öyle zor ki. Tıpkı kendisinden önce gelen ve onu peşinden kıyıya sürüklüyormuş gibi görünen, kimi kez de sanki önünü kesmek için ona doğru dönen dalgadan ayırmanın zor olması gibi. Üstelik her dalga hareketi gelişme yönünde kıyıya koşut olarak ele alınınca ilerleyen cephenin nereye dek kesintisiz uzandığını, nerede ayrılıp hızları, biçimleri, güçleri, yönleri ayrı, bağımsız dalgalara bölündüğünü belirlemek zorlaşıyor. Sonuç olarak kendisini biçimlendirmeye katkıda bulunan karmaşık öğelerle kendisinin yol açtığı bir o kadar karmaşık öğe dikkate alınmaksızın bir dalga gözlemlenemiyor. Bu öğeler sürekli değişiyorlar. Bu nedenle bir dalga hep bir başka dalgadan değişik. Ama her dalganın hemen yanı başındakine ya da ardındakine olmasa bile bir başka dalgaya benzer olduğu da doğru. Kısacası uzamda ve zamanda düzensiz bir biçimde dağılmış olsalar da yinelenen biçimler ve bölümler var. Bay Palomar'ın şu sırada yapmayı düşündüğü yalnızca bir dalgayı görmek, yani hiçbirini göz ardı etmeksizin bütün bileşenleri derlemek olduğu için daha önce derleyememiş olduğu öğeleri belirleyinceye dek kıyıya vuran dalgaların devinimi üzerinde olacak bakışı. Görüntülerin yinelendiklerini fark eder etmez görmek istediği her şeyi gördüğünü anlayacak ve duracak. Çılgın ve boğucu bir dünyada yaşayan sinirli bir insan olan Bay Palomar, dış dünya ile ilişkilerini azaltma eğiliminde ve kendini genel sinir zayıflığından korumak için duyumlarını elinden geldiğince denetim altında tutmaya çalışıyor. Öne doğru gelen dalganın kamburu bir noktada başka yerlerden daha fazla yükseliyor ve buradan sonra beyazlaşmaya başlıyor. Eğer bu kıyıdan belirli bir uzaklıkta gerçekleşecek olursa köpük kendi üzerine dolanıp sanki yutulmuş gibi yeniden yok olacak zamanı buluyor ve aynı anda ama bu kez alttan çıkarak gelen dalgayı karşılamak için kıyıya serilen beyaz bir halı gibi her yeri kaplamaya başlıyor. Fakat dalganın halının üstünde yuvarlanması beklendiğinde artık dalganın değil yalnızca halının var olduğu, bunun da hızla yok olduğu, kıvrımlı sınırını genişleten kuru ve donuk kumun yayılması kendisini itiyormuş gibi ıslak bir kum pırıltısına dönüştüğü görülüyor. Aynı zamanda cephenin girintilerini de dikkate almak gerekiyor. Burada dalga biri kıyıya sağdan sola doğru, öbürü soldan sağa doğru yönelen iki kanada ayrılıyor. Bunların ayrılmalarının ya da birleşmelerinin başlangıç ya da bitiş noktası düğümü kopartarak çözen daha güçlü bir dalga tarafından yakalanıncaya dek hep arkada tutulan ve kanatların üst üste binmelerine bağımlı eksi tepecik. Dalgaların çizimini örnek alarak biçimlenen kumsal her deniz kabarmasında akıntıların yapıp bozdukları kum yığınlarını andırarak uzanan belli belirsiz tepecikler yerleştiriyor suyun içine. Bay Palomar gözlem noktası olarak bu alçak kum dillerinden birini seçiyor çünkü dalgalar buraya her iki taraftan da yanlamasına vuruyor ve yarı batık yüzeyin üzerinden aşarak öbür taraftan gelenlerle karşılaşıyorlar. Demek ki bir dalganın yapısını anlamak için bir anlamda birbirlerini dengeleyen ve bir ölçüde birbirlerine eklenen ve köpüğün olağan taşmasında bütün itmelerin ve karşı itmelerin genel kırılımına yol açan karşıt yönlerdeki itmeleri de dikkate almak gerekiyor. Bay Palomar şimdi gözlem alanını sınırlamaya çalışıyor. 10 metresi kıyı, 10 metresi deniz olan bir dörtgeni ele alacak olursa belirli bir zaman diliminde değişik aralıklarla yinelenen bütün dalga devinimlerinin dökümünü yapabilecek. Zorluk bu dört bölgenin sınırlarını belirlemede. Çünkü söz gelimi uzak kenar olarak ilerleyen bir dalganın üst çizgisini alacak olsa bu çizgi kendisine yaklaştıkça ve yükseldikçe gerisindeki her şeyi gözlerinden gizleyecek. Böylece incelenecek uzam ters dönecek ve aynı zamanda ezilecek. Yine de Bay Palomar umutsuzluğa düşmüyor ve her an gözlem noktasından görebileceğinin tümünü görmeyi başardığını sanıyor ama sonra hep hesaba katmadığı bir şey ortaya çıkıyor. Görsel işlemini eksiksiz ve kesin bir sonuca ulaştırma sabırsızlığı olmasa dalgalara bakmak çok cinlendirici bir çalışma olacak ve kendisini sinir zayıflığından, enfarktüsten ve mide ülserinden kurtarabilecek ve belki de en yalın biçimle indirgeyerek dünyanın karmaşıklığına egemen olmanın anahtarı olabilecek. Ama bu modeli her tanımlama girişimi kesintisiz ve yüzeyi ancak yalayan tepesini sürüyerek kör kayalara dikey yönde ve kıyıya koşut olarak çıkagelen bir dalgayı da hesaba katmak zorunda. Kıyıya doğru düzensizleşen dalgaların sıçramaları, dalgaları dik açı yaparak kesen ve nereden geldiği ne de nereye gittiği bilinen bu tıkız tepenin tek düze hızını kesmiyor. Denizin yüzeyini açıktaki su kütlelerinden gelen derin itmenin enlemesine devindiren belki de bir doğu esintisi. Ama havanın doğurduğu bu dalga geçerken suyun doğurduğu eğik itmeleri de topluyor ve saptırıyor ve birlikte götürüyor. Böylece karşılaşacağı karşıt dalgalarca yavaş yavaş söndürülüp yok edilinceye ya da çok sayıdaki eğik dalga sürülerinden birine karışacak gibi bükülüp onlarla birlikte kıyıya vuruncaya dek büyümeyi ve güç kazanmayı sürdürüyor. Dikkati bir ayrıntıya yöneltmek, onun ön plana sıçrayıp çerçeveyi kaplamasına yol açıyor. Tıpkı kimi resimlerde perspektifin değişmesi için gözleri yumup tekrar açmanın yeterli olması gibi. Şimdi değişik yönelimlerdeki tepelerin bu kesişmesinde toplu resim aynı düzleme gelen ve yok olan dörtgenlere bölünmüş oluyor.